Sorularla Sözler programının değerli takipçileri, bugünkü mütalaamızda 26. Söz Kader Risalesi'nin ikinci mebhasındaki soruyu değerlendirmeye devam ediyoruz. Malumuz soruda kader ile cüz-i irade nasıl tevfik edilebilir sorusunun 7 veçi vardı. En son 6.'da kaldık. 6.'dan devam ediyoruz. Burhan abi evvela bir düz okuyoruz, sonra açıklamalara başlıyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Altıncısı, haşiye bir, gayet müdakkik alimlere mahsus bir hakikattır. Cüz-i ihtiyarının üsül esası olan meylan, maturidice bir emri itibaridir, abde verilebilir. Fakat Eşari, ona mevcut nazarıyla baktığı için abde vermemiş. Fakat o meylandaki tasarruf, Eşariyece bir emri itibaridir. Öyleyse o meylan, o tasarruf bir emri nisbidir. Muhakkak bir vücud haricisi yoktur. Emri itibari ise illeti tamme istemez ki, illeti tamme vücudu için lüzum ve zaruret ve vücub ortaya girip ihtiyarı ref etsin. Belki o emri itibarinin illeti bir rüçhaniyet derecesinde bir vaziyet alsa, o emri itibari sübut bulabilir. Öyleyse o anda onu terk edebilir, Kur'an ona o anda diyebilir ki, şu şerdir yapma. Evet, eğer abd Halık-ı efali bulunsaydı ve icadı iktidarı olsaydı, o vakit ihtiyarı ref olurdu. Çünkü ilmi usul ve hikmette malem yecip lem yücet kaidesince mukarrerdir ki bir şey vacip olmazsa vücuda gelmez. Yani illeti tamme bulunacak, sonra vücuda gelebilir. İlleti tamme ise malulü bir zarure ve bir vücub iktiza ediyor. O vakit ihtiyar kalmaz. Evet abi, buyurun.
Şimdi burası kader meselesinin en can alıcı noktadan artık giriyoruz. Yani artık mesele, yani bedenin içerisindeki motorların içerisindeki hücreler, onun içindeki atomlar, daha da ileri gidiyoruz. Artık hissiyat boyutuna da üstadımız burada meseleyi tahlil ediyor. Şimdi haşiyedeki ifadeye bakalım. Gayet müdakkik alimlere mahsus bir hakikat. Demek ki bir zahiri konuşanlar var. Bir de meseleyi buraya kadar taşıyan büyük alimler olmuş. Ve bu büyük alimler de ya hak yolunda kalmış ya da Allah muhafaza sapmış buradan. Ki Mutezile'nin durumuna baktığımız vakit buradan kaybetmiştir.
İlmiyle dalalet
İlmiyle
etmiştir.
tabi, ilmi dalalet. Belki Cebriye baktığımız vakit yine bu meseleyi anlamamaktan kaybetmiştir. Ehli sünneti en yüksek fırka yapan Fırkayı Naciye yapan sır da kader noktasında. Yine bu meselenin iyice anlaşılması. Niye? Acaba bu cüz-i ihtiyarın üsül esası olan meylan dediğimiz şey emri itibari midir, mahluk mudur? Mahluksa bunun mesuliyete katkısı, tesiri, etkisi nedir? Emri itibari ise insanın burada mesuliyeti olur mu, olmaz mı? Ondan sonra Maturidi buna nasıl bakmış? Cebriye buna nasıl bakmış? Ondan sonra Mutezile buna nasıl bakmış? Eşariye buna nasıl bakmış? Bu gibi meseleleri güzel bir şekilde analiz ettikten sonra, yani onların dedikleri şeyi, üstadımız dönüyor. Ehl-i Sünnet'in fikirlerinin ne kadar yüksek ve isabetli olduğunu, Mutezile'nin ve Cebriye'nin fikirlerinin ne kadar yanlış olduğunu, sakat olduğunu ve hakikatten udur ettiğini, inhiraf ettiğini güzel bir şekilde akli ve mantıki delillerle vicdanımızı da istişhad etmek suretiyle, çünkü bu meseleler hali ve vicdani. Vicdanımız da içimizde ne diyor? Evet diyor. Bu böyle olması lazım diyor. Ya da böyle olmaması lazım. Böyle olduğu takdirde de işte imanın, Kur'an'ın esaslarına şöyle zararlar gelir. Şöyle muhalefetler yükselmeye başlar. Oysa bunlar temizdir, safidir. Muhalefet olduğu vakitte yine bunları güzel bir şekilde cevap verilebilecek cihetler olması lazım. Ve elhamdülillah bu meselede Ehl-i Sünnet'in vardığı nokta doğrudur diye vicdan da ne yapıyor? Burada doğruyu istişhad ettiriyor, şahitlik yapıyor. Şimdi meseleyi teker teker bu manada biz analiz ettiğimizde cümle cümle, kelime kelime yine az önce dediğimiz gibi Ehl-i Sünnet'in itikadi alimlerinin ki burada bizim iki itikat alimlerimiz var. Şafilerin tabi olduğu, Hanefilerin tabi olduğu büyük zatlar. Bunlar meseleyi nasıl değerlendirmişler? ve buraya kadar, bu zamana kadar ehli sünnetin, ehli imanın itikatlarını nasıl muhafaza etmeye çalışmışlar? Bunları inşallah burada göreceğiz Allah izin verirse. Cenab-ı Hak nasip etti elhamdülillah. Bizim ilmimiz, ilmi kapasitemiz, ilmi kariyerimiz, karihamız geniş olmadığı halde, dar olduğu halde, bu asrın insanı da maneviyattan ve bu gibi ince ilmi meselelerden uzak olduğu halde, yine de üstadımızın bereketiyle, himmetiyle, elhamdülillah, dert benimdir, deva Kur'an'ındır demek suretiyle, Kur'an'dan ahzettiği, Kur'an'dan aldığı meseleleri önümüze getirmiş, aklımıza yakınlaştırmış, misal ve temsillerle de güzel bir şekilde anlayabileceğimiz bir duruma getirmiş olduğundan, biz bu meseleleri oturup rahat bir şekilde konuşabiliyor, müzakere edebiliyoruz. Dikkat ederseniz, çok yerlerde bu meselelerden uzak olan ortamlarda bu meseleleri fazla konuşamıyoruz. Niye? Çünkü karşıdaki insanlara sıkıcı geliyor. Ya bu neyden bahsediyor manasında? Bazı insanlarda yine fazla bahsedemiyoruz. Niye? Bunların ilmi kariyeri bunu kaldırabilecek cinsten değil. Altyapısı yok. Yani bu altyapısı yok dediğim, bazı ilahiyatçılar da buna dair olabiliyor. Yani bunlar da oturup da kafa yormamış ki bir altyapısı olsun ve konuştuğun vakit evet bu budur, bu budur diyebilsin mesela. Bu mesele yine kimler arasında müzakere edilebiliyor. Güzel bir şekilde risale-i okumuş, mütalaa etmiş, vicdanı artık belli bir nebze temizlenmiş, güzel bir hale gelmiş. Halen artık hakikati güzel bir şekilde kendi aleminde kabullenebilecek duruma gelmiş. İlmi seviyesi de o nispette belli bir mertebe kat etmiş olan yine nur talebeleriyle ve bu manada ilme aşık olan insanlarla oturup müzakere edebiliyoruz. Cenab-ı Hak anlayabilmeyi, istifade edebilmeyi nasip eylesin inşallah. Cüz-i ihtiyarinin üssül esası olan meylan. Cüz-i ihtiyar bizde neydi? Bizde Cenab-ı Hakk'ın külli iradesinin küçük bir tezahürü, cüz'i bir tezahürü olan cüz-i ihtiyari var. Cenab-ı Hak aynı anda kainattaki bütün fiilleri, bütün işleri, bütün alemleri idare edebiliyor, irade edebiliyor. Ama biz aynı anda tek bir şey yapabiliyoruz. Mesela su içtiğimizde konuşamıyoruz mesela. Değil mi? Araba sürdüğümüzde diyelim mesela namaz kılamıyoruz mesela. Ondan sonra diyelim mesela ders çalıştığımızda diyelim mesela bu manada yine aynı şekilde başka bir ilmi gazeteyi diyelim mesela okuyamıyoruz mesela. İlmi bir kitabı okuyamıyoruz mesela. Dolayısıyla bu manada baktığımız vakit bizim irademiz, ihtiyarımız, işlerimiz cüz'idir. Ama bunun da üssül esası yani temeli olan bir şey var. Biz buna meylan diyoruz. Bir şeye yönelebilme, meyil edebilme, o şeye o tarafa doğru kendimizi kaptırabilme. Bu meylan cüz-i ihtiyar nedir? Üssül esasıdır. Biraz daha onun temeli hükmündedir. Peki bununla alakalı alimlerimiz ne demişler? Maturidice İmam-ı Azam Hazretlerine amelde bağlı olan, tabi olan zatların yani Hanefilerin itikattaki kabul ettiği alim İmam Maturidi Hazretleridir. Maturidice bir emri itibaridir. Abde verilebilir. Şimdi bu emri itibari abde verme meselesi Risale-i Nur muhtelif yerlerinde de özellikle kaderin geçmiş bahislerinde de ciddi manada üstadımız bahsediyor bununla alakalı. Öyle bir şey ki ne var ne de yok. Ne insan ben bunu icat ettim dedirtecek değil mi? Ne de benim mesuliyetim yoktur dedirtecek. Öyle bir orta noktada bir şey. Yani misal diyorum bir metre. Metre kumaşları ölçer, uzunluk ölçüsüdür. Bu manada uzunluğunu ölçmemiz gereken şeyleri biz metreyle ölçüyoruz. Metrenin o tahta olan ya da o diğer mesela demirden yapılmış olan hali mahluktur. Onu konuşmuyoruz. Yani şu 100 santimlik ve her santimin de ölçüsü şu kadardır dediğimiz o ölçü birimi itibaridir. Onu biz kendimiz böyle kabul etmişiz. Hı. Belki başkaları bize metremize göre 120 santimlik bir şeyi metre kabul eder. Başka birisi 80 santimlik bir şeyi metre kabul eder.
İngiltere'de ama mesela inç kullanılıyor.
Mesela diyelim. Yani. Biz de eskiden arşın kullanıyorduk mesela. Dolayısıyla bu manada baktığımız vakit bu itibari bir şey. Biz ona itibar ettiğimiz için toplum olarak Bütün ölçülerimizi ona göre yapıyoruz. Herkes aynı şeyi konuşuyor. Evet. Yani hem var hem de yok. Bazıları da buna emri nisbi diyor mesela. Yani başkasına nispetle şeyi ortaya çıkan, vücudu ortaya çıkan. Ama yine hakikati hariciyesi, hakikati vücudu yoktur. Mesela benim sağım diyorum ama size göre soldur mesela. Benim solum diyorum size göre sağdır mesela. Demek ki sağ sol diye bir şeyin vücudu haricisi yani emri sabit yani mahluk olmuş olsaydı o zaman sana göre de aynı, bana göre de aynı olacaktı mesela. Bu ev sana göre de evdir, bana göre de evdir. Ama böyle bir ev yok da diyelim mesela bir şeye itibar etmiş olmuş olsaydık o zaman duruma göre evdir ya da yoktur diyecektik mesela. Ya da büyüklük, küçüklük mesela. Bu ev büyük müdür, küçük müdür? Neye göre büyük, neye göre küçük? Dağa göre küçüktür. Misal diyorum, bir katlı bir yere göre büyüktür. Demek ki büyüklük, küçüklük diye bir şey yok. İtibari bir şey, nispi bir şey yani. Şimdi burada İmam Maturidi Hazretleri şu cüz-i ihtiyarın üssül esası olan meyelan için demiş ki bu emri itibaridir. Hakikatta bir vücudu haricisi yoktur. Böyle olunca bir şey yok, meydana gelmemiş, yaratılmamışsa bu insana verilebilir mi? Verilebilir. Yani Cenab-ı Hak metre ölçüsü, yani 100 santimlik bir ölçü yaratmamış ki, yaratmadığı için biz insanlar olarak diyoruz ki bu 100 santimlik metre ölçüsünü biz bulduk. Oldu mu? İnsana verilebiliyor bu yani.
Evet.
Oldu mu? Ama bir şey yaratılmışsa suyu ben buldum diyemez insan yani. Oldu mu? Mesela meridyeni ben buldum diyebilirim. Niye? İtibari bir şey. Mesela işte ekvatoru ben buldum diyebilirim. Yani insan buldu diyebiliyoruz. Niye? Zaten yok. Ekvator diye bir şey yok, meridyen diye bir şey yok, paralel diye bir şey yok. Üstlük, altlık diye bir şey yok. Üst, bir üsttekine göre alttır. Bir alttakine göre üsttür. İtibari şey yani. Dolayısıyla bu manadaki şeyler, hakikatta bir vücudu haricisi olmayan şeylere emri itibari diyoruz. Ve kula bu verilebilir, kul sahiplenebilir. İmam Maturidi Hazretleri diyor ki, meylan bu cinsten bir şeydir. İnsanda olmadığı halde var olarak kabul edilebilen, insanın icada gücü yetmediğini ama o şeyi de sahiplenebileceğini ifade eden çok güzel bir ifadedir demişler ve bu hükmü koymuşlar. Bu İmam Maturidi ve ona bağlı olan alimler topluluğunun koyduğu kayıttır.
Evet.
Dönüyoruz Eş'ari Hazretlerine. İmam-ı Eş'ari Hazretleri demiş ki hayır demiş. Bu mevcuttur. İnsandaki herhangi bir hissiyat gibidir. Sevmek gibi, korkmak gibi, görmek gibi, işitmek gibi, göz gibi, kulak gibi. Yani manevi olduğu için ilk şeyleri söyledik. Bunun gibi bir şeydir. Hemen soru geliyor. O zaman insan bundan mesul olmaması lazım. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak ağaca diyelim mesela. Meyve yapma sistemini koymuş, ağaç meyve yapmaktan mesul tutulmamıştır. Yani sen mesulsun, cehenneme gidersin verirsen denmemiştir. O zaman peki bu konuda ne diyorsun? Fakat Eş'ari ona mevcut nazıyla baktığı için o meyelana abde vermemiş. Niye? Çünkü mahluk. Emri sabit ve mahluk olan şeyler kimin mahluku? Cenab-ı Hakk'ın mahluku. Orada kul bunu sahiplenmesi mümkün değildir. Doğru değil mi?
Evet.
Peki mesul olmaması lazım diyoruz İmam-ı Eş'ari Hazretlerine. İmam-ı Eş'ari diyor ki fakat o meyelandaki tasarruf Eş'ariyece bir emri itibaridir. Yine aynı gerek göz mahluktur ama ondaki tasarruf bana aittir dediğimiz gibi bu da meyelan da onun gibidir. Mahluktur, emri sabittir, var olmuştur. Allah'ın mahluku olduğu için de kul buna sahip çıkamaz. Peki insanın mesuliyeti o zaman nerede kaldı? Kime veriyorsun bu mesuliyeti? İnsan cebri midir o zaman? Mecburi mi işliyor?
Evet.
O zaman sorumsuz. O zaman mesuliyeti yok.
Tasarrufu.
Hemen ne yapıyor? Ben diyor ödemiyorum. O göz gibi ama ondaki tasarruf emri itibari. Mesele bitmiştir. Yani bir evvelki durakta da birleşebilirdi. Bir sonraki durakta da. Ama burada bir şey anlıyoruz ki ikisi insanın meyelanının veya meyelanın tasarrufunun emri itibari olduğunu ve insanın mesul eden bir unsur olduğunu, insanın sahip çıkması gereken bir durum olduğunu, vaziyet olduğunu ikisi de kabul etmiş oluyor. Ama birisi bir evvelki durakta, birisi de bir sonraki durakta. Hı. Ama ikisi de aynı otobüse binmiş oldu. Ötekiler bu otobüste değil. Yani cebriyeciler, mutezileler bu otobüse binmemiştir. Binmediğinden dolayı zaten benim ve ashabımın yolundan yürüyenler ehl-i necattır şeyine girmemiş oluyorlar. Dahil olmamış oluyorlar. Onlar farklı otobüste olduğu için Allah muhafaza dal dediğimiz, değil mi? Bid'a dediğimiz o 72 fırkadan herhangi birisine dahil olmuş oluyorlar.
Farklı yollara sülük etmişler.
Farklı yollara. Öyleyse o meyalan, o tasarruf bir emri nisbidir. Yani o meyalan dediği İmam Maturidi. O tasarruf İmam Eşari bir emri nisbidir. Fakat benim şahsi kanaatim buradaki o meyalan, o tasarruf emri nisbidir derken üstadımız sanki İmam Maturidi'nin fikrini kabul etmiş oluyor diye düşünüyorum. Şafii mezhep olmasına rağmen itikata da Eşariye bağlı olma durumu olmasına rağmen sanki burada Maturidi'ye daha çok şey yapıyor. Çünkü diyebilirdi ki o meyalan veya o meyalandaki tasarruf demiş olsaydı, değil mi? Evet. O zaman ikisini de bu manada beraber kabul etme durumu olacaktı. Ama burada Maturidi Hazretlerinin fikrini sanki üstadımız kabul etmiş oluyor. Ama ikisini de bu manada üstadımız en sonunda ne yaptı? Birleştirdi. Demek ki o meyalan ve o meyalandaki tasarruf bir emri nisbidir. Peki emri nisbi olsa ne olur? Muhakkak bir vücudu haricisi yoktur. Dolayısıyla emri nisbi olunca meyelan bir şeye meyletme, emri nisbi olunca onundaki tasarruf bir insan yaptığı bir şeye sahiplenmesi lazım. Bu artık senindir diyebiliriz. Meridyeni kim buraya koydu? İnsan. Paraleli kim buraya koydu? İnsan. Ekvator kim çizdi buraya? İnsan. Mahluk değil ki. Şu metreyi kim ortaya çıkardı? İnsan. Dereceyi kim ortaya çıkardı? Neye göre derece diyorsun? Su 100 derecede diye mesela santigrat evet. derecede kaynar ama Fahrenheit. Fahrenheit mesela farklı bir şey isim koymuş ve farklı bir derece ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunlar itibari olduğu için böyle oluyor mesela. Mesela Cenab-ı Hakk'ın varlığı muhakkaktır, vaciptir. Değil mi? Evet. Onun için herkes Cenab-ı Hakk'ın varlığını kabul eder, bilir. Herkes derken ehli iman olarak mesela. Gerçi kafirler de Allah'ı inkar etmiyorlar. Sıfatlandı hata ediyorlar. O ayrı bir konu. Ama put meselesi, yani Cenab-ı Hak'tan başka tapılan mabutlar meselesi, bunlar itibaridir. Niye? Daha önceki asırlarda insanlar taştan diyelim mesela kendilerine bir şey yapmışlar, kendilerine bir ilah yapmışlar, tapmışlar. Yani ben itibar etmiyorum ona. Dolayısıyla itibar etmediğim için ben ona sadece taş nazıyla bakıyorum. Başkası itibar etmiş ona ilah nazıyla bakmış. Dolayısıyla bu emri itibari insana veriliyor işte. İnsan kendi o itibari olan şeyiyle buna bir vücut rengi veriyor.
Başkaları helva nazarıyla bakıp
o da yemek helvadan yapar mesela. Evet. Başkası tahtadan yapar. Başkası güneşe tapar. Mesela o güneşin kendisi mevcut ama onun o ilahlık meselesi insanın itibari şeyine bakıyor. Oldu mu?
Evet.
Emri itibari ise şimdi artık mesele daha da netleşecek. Peki emri itibari dediğimiz ne? Mahiyet olarak konuştuk. Ama emri itibarının özelliği ne olacak mesela?
Orta attığı ifadeleri üstad boş bırakmıyor.
Hemen. Boş bırakmıyor tabii. Emri itibari ise illeti tamme istemez ki illeti tamme vücudu için lüzum ve zaruret ve vücub ortaya girip ihtiyarı ref etsin. Ne demek? Emri itibari dediğimiz şey kainatta Allah'ın koyduğu şartlara kendisi istemedikçe riayet etmek mecburiyetinde değildir. Eğer kendisi istemediği halde insan riayet ediyorsa insan ondan mesul değildir. Mesele bu. Mesela sıcak bir ortam var. İnsan terler mi terlemez mi? Çok sıcak bir ortam. İnsan terler. İşte ondaki o terleme özelliği emri itibari değildir. Emri sabit. Bundan dolayı sıcak yerde terleyen insan cehenneme gider ya da cennete gider diye bir kayıt şeriatta görülmez. Emri itibari dediğimiz şey de bu var. Bütün şartlar hazır. Bütün şartlar hazır olduğu halde sen yapıp yapmamakta eğer hürsen ki bu da emri itibari bunu yapıyor o zaman bu emri itibaridir ve bunu yaptığın takdirde mesuliyetli bir işse mesuliyetin var, mükafatlı bir işse mükafatın vardır. Bütün mesele hep bunun etrafında dönecek. Ve bunu biz vicdan emiriyoruz. Mesela gidiyoruz diyelim mesela spor salonuna. Oradaki bütün şartlar spor yapmaya yönelik. Sen istesen Spor yapmama hakkına sahip misin?
Evet.
Top oynuyorlar. Sen orada oturursun, yatarsın. Niye? Emri itibari olduğu için. Sen istemediğin vakit o fiile dönüşmez. Gittin diye mesela kumarhaneye. Herkes harlı harlı kumar oynuyor. Sen istesen bir yerde oturup mesela hiçbir şey yapmadan suyunu içersin, Kur'an'ı okursun mesela. Niye? Çünkü emri itibari olduğu için bulunan şartlara göre sen kendini uydurmak zorunda değilsin. Bir ağaç bahar geldiği vakit ihtiyarsız ve iradesiz bir şekilde meyve verdiği gibi, bir güneş kendisinden ısı ve ışık sistemi halk edildiği için vermek zorunda olduğu gibi mesela. Bir inek diye mesela, evet, şartlar hazır olduğu vakit süt verdiği gibi biz bulunduğumuz şartlara göre o fiil yapmak mecburiyetinde olmamamız bizdeki meylanın emri itibari olmasındandır. Emri sabit olmuş olsaydı bizdeki terleme gibi hemen ne yapacaktık? Bulunduğumuz ortamda ortam sıcak, bizi terletmeye müsait, biz de ihtiyari olmadan, iradi olmadan terlemeye başladığımız gibi olacaktı. Alaküller yapacaktı. O zaman insan bundan mesul olmazdı. Şimdi meseleyi artık üstadımız bu cepheye getirdi, bu safhaya getirdi ve emri itibari meselesini çözdük mü bütün meseleler çözülüyor. Emri itibari ise illeti tamme istemez ki. İlleti tammeyi çok soruyorlar. İlleti tamme alimler tarafından şimdiye kadar hep şu manada anlatılmış. Dört tane sebep var. Dört tane sebep. Bunlar olduğu vakit bunlar illeti tammedir. O işin olması vaciptir. Mesela illeti failiye demişler. Fail var mı? Gücü yetiyor mu? Evet. İlle-i gaye demişler. Bu işin olması lazım mı? Gayeye münhasır mı? Evet. İlle-i maddiye demişler. Bunu meydana getirmek için gerekli maddi şeyler de var mı? Evet. İlleti fiiliye demişler. Peki bunu yapacak bir fiil var mı? Evet. O zaman bunun olmasına artık vacip nazarıyla bakılabilir. Mümkün değildi artık. Vaciptir bu artık. Hı hı. Niye? Çünkü fail var, gaye var, maddi şeyler var. Bir de bunu yapacak fiil ve suret mevcuttur. Dolayısıyla bu artık meydana gelir. Mesela bizim şu masaya ihtiyacımız var. İlle-i gaye. Bunu yapacak usta da faildir, muktedirdir. Oldu mu? Ondan sonra bunu yapacak malzemeler de mevcut. Tutkalıdır, çivisidir, tahtasıdır, çekicidir. Tamam. Bir de bunu yapacak fiil de bizde var. O zaman artık bu masa oldu biliyoruz. Doğru mu? Evet. Bu şimdiye kadar böyle deniyordu. Ama üstadımız da bu illet-i tamme meselesine, işaret-i yücazda çok güzel bir şey getiriyor, izah getiriyor. Bir şeyde irade-i külliye-i ilahiye ile irade-i cüziye-i beşeriyenin içtimağı beraber olması illet-i tammedir. Bütün kainattaki bir fiili meydana getirmem için gereken bütün şartların hazırlanması irade-i külliye. Allah onları irade etmiş ki ben göreyim. Bunun için bütün şartlar hazır. Ben konuşayım, bütün şartlar hazır. Ben işiteyim, bütün şartlar hazır. Ben şunu düşüneyim, şunu düşüneyim. Bütün şartlar hazır. Ama bütün şartlar hazır olduğu halde sen cüz'i iradenle oraya yönelmedikçe, meyletmedikçe o iş meydana gelmez. Dolayısıyla bir tarafı eksiktir, illet-i tamme meydana gelmemiştir. Oldu mu? İllet-i tamme, bak tekrar okuyoruz. Vücudu için lüzum ve zaruret ve vücub ortaya girip ihtiyarı refetsin. Eğer bütün şartlar hazır olduğu vakit, terleme durumu olduğu gibi ben de görmeye başlasam mesela, o zaman ben burada mesul olmazdım. Ama bütün şartlar hazır, sen istesen göz kapaklarını açmazsın. Hatta ilk göz açma, yani ortamı görmen lazım, önünü görmen lazım. İlk göz açma, eğer mesuliyetli bir manzarayı görmeye de bu manada vesile olmuşsa ondan da mesul tutmuyor şeyler. Niye? Çünkü iradesiz. Bu da çok enteresan.
Çok harika.
Dolayısıyla sen gözünü açtın. Baktın ki tehlikeli mayınlı bir tarladayım. Gözlerini tekrar kapatabilir misin? Ama ondan sonra tekrar iradenle açtırma, ondan sonra mesul oluyorsun.
Bakışına bakış katma.
Bakışına yani. Bakış katma. Oldu mu şimdi?
Evet.
Yani dolayısıyla şeriatın bizim vicdanımızla uyumu %100'dür. Eğer bir insanın vicdanı tefessü etmemişse, vicdanı sönmemişse, bu insanın şeriatı tamamıyla, ibadet noktasını demiyorum, Allah'ın emir ve yasakları noktasındaki şey tamamıyla bulabilmesi mümkündür. Mesela zulmetmek iyi midir, kötü müdür? Vicdanı tefessü etmemişse kötüdür diyecek mesela.
Evet.
Oldu mu? kumar oynayıp bir insanın bir senelik çalıştığının mahsulünü bir iki saatte, bir iki günde bunu bu madde kumarla elde etmek mümkün mü? Caiz midir, değil midir? Her bir cevap. Vicdan ne diyecek? Caiz değil diyecek. Oldu mu? Harama bakmak, şunu bunun kızına, karısına, eşine, çocuğu neyse bakmak. Ne diyecek? Ya benim kızıma, benim kardeşime, benim eşime birisinin bakmasını istemem. Öyleyse başkasının da bu manadaki, yani eşine, çocuğu neyse, bakmak da elbette uygun değil diyecek. Yani vicdanen biz şeriatın emir ve yasaklarını bulabiliyoruz. Dolayısıyla burada emri itibari ise illeti tamme istemez ki illeti tamme vücudu için lüzum ve zaruret ve vücub ortaya girip ihtiyarı ref etsin. Demek ki eğer biz illeti tammeyi Allah'ın külli iradesiyle insanın cüz'i iradesinin beraber bir meselede birleşmesi olarak kabul ediyorsak, ki üstadımız o ifadeyi kullanıyor. Eğer bütün şartlar hazır olsa bile benim iradem eğer bende sistem olarak olmuş olsaydı, ağacın meyve yapma şey gibi, bizim terleme özelliğimiz gibi, güneşin ısı ve ışık vermesi gibi, o zaman burada zaruret olacaktı, vücub olacaktı, mecburiyet olacaktı, o zaman ihtiyar ref olacaktı. Yani kalkacaktı. İrademiz de olmayacaktı. Dolayısıyla insan yaptığından da mesul, sorumlu olmayacaktı. Belki, şimdi artık meseleyi daha da sistemleştiriyor, belki o emri itibarinin illeti, emri itibarinin meydana gelmesi için gerekli olan sebep, bir rüçhaniyet derecesinde bir vaziyet alsa, yani bulunduğum ortamdayım, gözümü açayım mı, açmayayım mı? Açmayı açmamaya tercih ettiğim vakit, o zaman fiil meydana geliyor ve yaratılıyor. Yaratmak yine Allah'a mahsus. Ama onun meydana gelmesi için sendeki emri itibari, eğer sen onu kullanmazsan, meyletmezsen, gözünü açmak için o manada bir arzu kullanmazsan, Cenab-ı Hak da onu ne yapmaz? Yaratmaz. Niye? Çünkü illet-i tamme yok. İllet-i tamme Allah'ın yarattığı bütün sebeplerle beraber senin de iradeni, meylini o manada kullanman. Evet. Dolayısıyla kullanırsan mesuliyet senindir. Kullanmazsan seni kimse zorlamaz. Çok mükemmel. O emri itibarının illeti bir rüçhaniyet derecesinde bir vaziyet alsa. Az önce verdiğimiz misal tekrar verelim mesela. Şimdi spor salonuna gittik. Bütün şartlar hazır. Bütün şartlar hazır oynamaya. Ya da spor yapmaya, neyse ne hangi faaliyetler varsa. Ama sen istemezsen oynamazsın. İstemezsen spor yapmazsın. Ne zaman spor yapmayı yapmamayı tercih edersen, o zaman Cenab-ı Hak o fiili senden yaratır. O zamana kadar da sen rahat bir şekilde durabilirsin. Kumarhaneye gittin bir arkadaşını görmeye. Bütün şartlar hazır. Ama istemezsen oynamazsın. Çünkü niye? Sende o sistem olarak yaratılmamış, emri itibaridir. Hakikatta vücudu yoktur. Var olarak kabul edilir. İnsanı mesul eder. O fiil ondan Allah tarafından yaratılır. Ama o fiile sebebiyet veren insanın cüz iradesidir. Meyelanıdır. Ve bu da emri itibari olduğundandır. Evet. Belki o emri itibarının illeti bir rüçhaniyet derecesinde bir vaziyet alsa ne olur o zaman? O emri itibari sübut bulabilir. Yani o senin meylettiğin iş meydana gelir. Yani yaratılır. Sabit olan emirler kimin işidir? Cenab-ı Hakk'ın işidir. Emri itibari kime verilir? İnsana verilir. Demek ki insan burada meyletmekten mesuldür. Yoksa yaratılan şeyde mesuliyet yoktur. Çünkü halkı şer, şer değildir. Kesbi şer, şerdir. Niye? Çünkü sen meylediyorsun ve o şeri isteyerek yapıyorsun. Onu Allah'ın yaratması külli şeylere, hayırlara baktığı için, başka çeşitli hayırlara baktığından dolayı Allah'ın yaratmasında şer yoktur, hayır vardır. Ama insan kendi iradesiyle istediğinden, o şerre yöneldiğinden, kesp ettiğinden, yani meylettiğinden insan ondan mesuldür. Yani.
Evet. Şerlerde böyle olduğu gibi hayırlarda da böyle, değil mi?
Hayırlarda da böyle, tabii.
Yani hayrı yapmaya meyletmeme.
Meyletmeme, evet.
Evet. Onda da yine şey, aynı bağın, bostanın
suyunu açmamak gibi.
Tabii.
Evet. Aynı o yani. Dolayısıyla bir insan iyilik yapması gerekirken, namaz kılması gerekirken kalkmıyorum dedi. Kalkmamak o da meyildir. O zaman o mesuliyeti Allah namaz kılmama ameliyesini o zaman yaratmış oluyor. O anda ne yapıyorsan o fiili senden yaratıyor.
Yine insan mesul oluyor.
Yine insan mesul oluyor. Ya da hayrı yaparken yine meylediyor. Allah onu yaratıyor ama mükafatı Allah ona veriyor. Ama bir fark var. Hayırlarda isteyen Allah, yaratan Allah. Şerlerde isteyen nefsi insaniye, yaratan Cenab-ı Hak. Bu kadarlık bir şey de var. Belki o emr-i itibarinin illeti bir rüçhaniyet derecesinde bir vaziyet alsa, o emr-i itibari subut bulabilir. Öyleyse o anda onu terk edebilir. Bakın ne güzel. İnsan terlemeyi bırakabilir mi? Terk edebilir mi? Hayır. İnsandaki hücrelerin değişimi, ondan sonra çeşitli faaliyetlerden faaliyetlere geçmesi, bütün bunlar nedir? Bütün bunlar emri sabittir bizde. Dolayısıyla bir insan isterse yaşlanmayı durdurabilir mi? Saçının dökülmesini durdurabilir mi? Mümkün değil. Dolayısıyla Allah bizde koyduğu bu şeyleri terk edemiyoruz. Ama ihtiyari şeylerde vicdanen de biliyoruz ki Cenab-ı Hakk'ı yarattığı bütün şartlar benim şu anda bunu yapmama hazır iken ben istesem yapmama hürriyetine sahibim. İşte o anda insan onu terk edebilir. Eline aldığın silahı ya da meylettiğin bir adamı öldürmeye, meylettiğin vakit adam ölmüş olsaydı, ya bak gidiyorsun mesela, tutuyorsun alnına, geliyor birisi senin yanına, yapma diyor, gençliğini heder etme diyor, bu adama değmez diyor, neyse yani, nasihatta bulunuyor, bakıyorsun ki silahı yavaş yavaş gevşetiyor elini ve çekiyor mesela. Eğer farklı olmuş olsaydı, bütün şartlar o adamı öldürmesine müsaade olduğundan, mecburi olarak meylettiği vakit hemen öldürecekti. O zaman insanın ihtiyarı ref olurdu. İhtiyarı kalmazdı. Dolayısıyla mesuliyeti de ref olur. Mesuliyeti de kalkmış olacaktı yani. Öyleyse o anda onu terk edebilir. Kur'an ona o anda diyebilir ki şu şerdir,
yapma.
Ne güzel değil mi? Evet. O zaman Kur'an'ın şu şerdir yapma hükümlerini nereye koyacaksın ey Mutezile? Ya da ey Cebriye? Ne yapacaksın bunları? Ya dolayısıyla Allah bir şey yapma diyorsa adaleti ve hikmeti gereği burada zulüm yoktur, abes iş yoktur. Belli ki insan yapmama özelliğine de sahiptir. Bunu yap dediği vakit yine burada bir hikmet ve adalet vardır. Demek ki insan yapabilecek özelliğe sahiptir. Yoksa Cenab-ı Hak şunu yapma, şunu yap dediği vakit eğer bizde sistem olarak onu yaratmış ve mecbur olarak yapma işleme gibi bir durum olmuş olsaydı Cenab-ı Hak bu gibi bir emiri vermekten ya da böyle bir nehyiden bizi uzaklaştırmaktan binler kez münezzeh olması icap ediyor yani. Değil mi?
Yani. Sapkın mezhepler de güya Allah'a tenzih edeyim derken Kur'an'daki o hükümlerin manası olduğunu haşa iddia ediyorlar.
Tabii. Cebriye sor. Peygamber niye geliyor? Değil mi? Niye kitap geliyor? Niye o zaman bu insanları irşad edici sohbetler yapılıyor?
Evet.
Mesela. Niye şeytan var? Mesela. Niye insanda nefis var? Niye? Bunların hiçbirisinin cevabını tahmin ederim ki veremezler. Yani ben bir Cebriye rast geldiğim vakit, sorduğum vakit. Yani bunlar tabi bilmeyen Cebriler var. Bir de hakikaten bu fikirleri savunmuş zamandaki Cebriler var. Ona sorduğun vakit bunların cevabını sanki verememişler bu muhakkik alimlere. Evet. Biz de karşımıza gelen bu gibi insanlara bir iki soruyla adam hemen cevabını veremez durumda yani. Evet. Eğer abd halık-ı efali bulunsaydı ve icada iktidarı olsaydı o vakit ihtiyarı ref olurdu. Şimdi burada Mutezile Cenab-ı Hakk'ı tenzih etmek namına kul kendi fiilinin halıkıdır ifadesini kullanıyor ya.
Evet.
Aslında onlar kul kendi fiilinin halıkıdır derken insanın mesul olmaması gerektiğini, insanın sorumlu olmaması gerektiğini de telmihen söylemeye istiyorlar ya da söylüyorlar ya da bilmeden bunu ifade ediyorlar. Hangi niyetle olursa olsun çünkü mutezilelerden binlerce çeşit olabilir. Yanlış yanlıştır. Misal diyorum doğru birdir ama yanlış binlerce olabiliyor mesela. Oğlum. Evet eğer abd, şimdi onlara cevap veriyor mutezilenin kul kendi fiilinin halıkıdır ifadesine. Eğer abd halık-ı efali bulunsaydı. Yani Allah sistem olarak onu insanda koymuş olsaydı ve gerekli şartlar olduğu vakitte insan hemen bunu yapma durumuna girmiş olsaydı ve icada iktidarı olsaydı, bir şey meydana getirebilme özelliğine sahip olsaydı o vakit ihtiyar ref olurdu. Niye? Çünkü artık her şey irade-i külliye-i ilahiye olacaktı. İrade-i cüziye burada yok. Terleme gibi. İnsan sıcak bir ortama girdiği vakit mecburi terler. Niye? Sistem olarak bende var. Vücudumun hücreleri bende her zaman Allah'ın koyduğu sisteme ve şartlara göre çalışmak mecburiyetindedir. Tamamıyla irade-i külliye. Burada ne var? İhtiyari kader yoktur, ızdırari kader vardır. İşte üstadımız da diyor ki, eğer insan, kul, halık-ı efali, fiillerinin halıkı bulunsaydı, yaratıcısı olsaydı evet. ve icada iktidarı olsaydı, o vakit ihtiyarı ref olacaktı. Güneşin ısıyı ve ışığı mecburi vermek durumunda olduğu gibi. İneğin sütü mecbur olarak yapmak durumunda olduğu gibi. Ağacın mecbur olarak meyve yapmak mecburiyetinde olduğu gibi, insan da mecburi olarak o fiilleri kendisinden zuhur ettirmiş olacaktı. Mecbur olarak bunları yapmış olacaktı. Çok enteresan bir şey. Yani biz ne kadar şükretsek azdır. Ehl-i sünnet vel cemaatin dairesi içindeyiz. Her mesele akla uygun, her mesele vicdana uygun, her mesele ilme uygun, her mesele kainattaki kurallara uygun, her mesele şer'i şerife uygun elhamdülillah. Değil mi? Çünkü ilmi usul ve hikmette ma lem yecip lem yucet kaidesince mukarrerdir ki, bu kaideyi biliyorsun bütün ilmi kelamla uğraşan mutezileler de dahil, ehl-i sünnete dair hepsi kabul etmiş. Bir şey vacip olmazsa vücuda gelmez. Kaidesince mukarrerdir ki, bir şey vacip olmazsa vücuda gelmez. Ne demek? Yani illeti tamme bulunacak, sonra vücuda gelebilir. İlleti tamme aslında nedir? Cenab-ı Hakk'ın külli iradesiyle cüz'i irade, insanın cüz'i iradesinin bir şeyde içtimağı. Bir şeyde içtima ettiler mi, birleştiler mi, o iş ne olur? Vacip olur. Buna da illeti tamme diyoruz. İlleti tamme bulunacak, sonra vücuda girebilir. İlleti tamme ise malulu, yani meydana gelen şeyi, biz zarure ve bir vücub iktiza ediyor, o vakit ihtiyar kalmaz. Niye? İnsanın cüz'i iradesinde almış, cüz'i iradeye dahil etmiş, külli iradeye dahil etmiş, külli irade bütün her şeyi tanzim ediyor oluyor. Dolayısıyla insandan zuhur eden hiçbir fiil ihtiyari değildir, hiçbir iş iradi değildir. Tamamıyla güneş gibi, hayvan gibi, ağaç gibi olur ve insandan sudur eden şeyler de insanı mesul etmez. Çünkü ihtiyari olmaz diyor. İrade-i cüz'iye insaniye ayrılmış oluyor. Tamamıyla irade-i külliye-i ilahiye işleri idare ediyor. Bütün kainatta ızdırari kaderde gördüğümüz gibi.
Evet. Bu 6. vecihte Eşari ve Maturidi Hazretlerinin görüşlerinden bahsediliyor. Evet. Maturidi ve Eşari nedir?
Evet. Bunlar İmam-ı Eşari Hazretleri Ebul Hasan el-Eşari diye meşhur künyesi budur.
Evet.
Şafiler itikatta buna bağlı, buna tabi. Ve bu zat da yani başta belki biraz da böyle bir Cebriye'ye daha yakın bazı değerlendirmeler yapmış olsa da Ehl-i Sünnet'in içerisinde ve daha sonra bütün fikirlerini de tamamıyla Kur'an'ı ve sünnete uygun bir şekilde elhamdülillah şey yapmış, tahsis etmiş ve ortaya koymuş.
Evet.
Onun için Şafii'ül mezhep olan bütün bu manadaki din kardeşlerimizin tamamen itikadi konuları kendilerine sorduğu ve kendilerinden cevap aldığı bir ortamda. İmam Maturidi Hazretleri ise Ebu Mansur el-Maturidi diye geçiyor. Ebu Mansur el-Maturidi. Hanefiler buna bağlı. Tabi Hanefiler buna bağlı olmakla beraber asıl yine Hanefi fıkhında İmam-ı Azam genellikle ameli mezhebin kurucusu diye bilinir ama yine de Fıkhul Ekber dediğimiz bir kitabı vasıtasıyla itikadi olan konuları da hep orada işlenmiş. İmam Maturidi Hazretleri bunları tabi açmış, sistemleştirmiş ve bunları ekolleştirmiş bir durumda. Dolayısıyla bu manada baktığımız vakit İmam-ı Eşari ve İmam Maturidi Hazretleri hemen hemen çağdaş bunlar. İmam-ı Eşari Hazretleri daha çok nakli esas tutuyor. İmam Maturidi Hazretleri ise daha çok aklı esas tutuyor. Bu manada farkları var tabii birbirinden ama bu fark da çok furu meseleler. Yani asli meselelerde ittifak etmişler %90, %10 furuat meselelerinde birbirlerinden bu manada ayrı düşmüşler. Kim gibi? Ameli mezheplerdeki İmam-ı Şafii, İmam-ı Hanefi gibi zatların amelde de yine %90 aynı ama %10 füruatta yani ayrıntılı konularda biraz da ters düştükleri gibi. Bunlar da zaten ihtilaf-ı ümmeti rahmetun kaidesiyle rahmet olan konular. Mesela İmam-ı Eşari Hazretleri diyor ki Hanımlardan, kadınlardan da peygamber gelebilir. Bunu engelleyen herhangi bir ayet, herhangi bir hadis, herhangi bir rivayet yok diyor mesela. İmam Maturidi Hazretleri ise diyor ki peygamberlikte esas güçtür, kuvvettir. Hanımların böyle bir şeyden mahrumiyeti herkesçe müsellemdir. Dolayısıyla hanımların peygamber olarak gönderilmesi bu manada mümkün değil, mümkün değil diyor yani. Mesela bu manadaki meselelerde gelmiş mi gelmemiş mi ayrı bir konu. Ama bunu bile konuşmuşlar. Peygamber gelmiş mi hanımlardan gelmemiş mi? İmam Maturidi Hazretleri gelmez diyor. Sadece erkeklere mahsus bir konudur. İmam Eşari Hazretleri hanımlardan da gelmiş olabilir. Gelmeyeceğini ifade eden herhangi bir sahih rivayet yoktur diye var. Dolayısıyla bu iki büyük zat itikat alanında, kelam alanında, ondan sonra bizim inanç alanında taşımamız gereken itikadi konuları güzel bir şekilde sistemleştiren iki büyük muhakkik alimdir. Ondan sonra gelen bütün alimler de bunlara bu manada tabi olmuşlardır. Üstadımız da itikad olarak İmam-ı Eş'ari Hazretlerine bağlı. Ama İmam-ı Maturidi Hazretlerinde çok ileride onun fikriyatında kullandığı da vakidir yani.
Tabi o ihtilafları Kur'an'dan ve sünnetten geldiği için evet. Kur'an'ın ve sünnetin zenginliğini gösteriyor.
Aynen öyle. Çok güzel.
Evet.
Allah razı olsun.
Razı olsun abi. Evet.